Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizlere bir taraftan amel-i salihler işlemeyi emrettiği gibi ve bunlara mükafat vereceğini bize müjdelediği gibi bir taraftan da bir kısım günahları, haramları işlememeyi, ona uzak durmayı istemekte, uzak kalmanın bize sevap olacağı gibi ama onu işlemenin de bir cezası olacağını da haber vermektedir. Tabii ki kullar olarak yani gücümüz yettiği kadar hatadan, günahtan uzak durmaya çalışmalıyız ama yine de hani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifte beyan buyurduğu gibi küllü beni Adem hattaun, yani Adem oğulların hepsi mutlaka az veya çok bir hata işler, günah işler. Ve hayrul hattaine tevvabun, ama hata edenlerin en hayırlısı, günah işlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir buyuruyor. Dolayısıyla bir müminin, bizlerin yaptığımız bir hatayı düzeltmenin, işlediğimiz bir günahı temizlemenin, kusurumuzun bedelini bu dünyada ödemenin için gayret içinde olmamız gerektiği dile getiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sık sık Efendimizle bir araya gelen sahabiler arasında da zaman zaman günaha bulaşanlar tabii olmuyor değildi. Neticede onlar da tabii insandı. Ancak onlar işledikleri günahın altında o kadar eziliyorlardı ki daha fazla dayanamayıp helak oldum ey Allah'ın elçisi diyerek Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyor ve yüz kızartıcı da olsa işledikleri günahı itiraf etmekten çekinmiyorlardı. Yani yaptıkları cezasını ahirette çekmektense dünyada verecek her türlü cezaya razı oluyorlardı. Bunun da böyle çok yani ilginç diyelim veya acı örnekleri var Efendimizin hayatında. Yani Allah korusun, yani zina gibi efendim bir kısım suçlarda yani kişi yanlış yapabiliyor, günaha düşebiliyor ama işlediği bu günahın da efendim karşılığının ahiretteki cezasının da çok büyük olduğu ifade ediliyor ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselam'a gelip ya Resulallah, İtiraf ederek yani ben böyle bir günah işledim. Beni temizle ya Resulallah. Beni bu günahtan kurtar ya Resulallah. Bunun ahiretteki azabından beni halas eyle, kurtar ya Resulallah deyip Efendimizin o şeriatın hükmüne göre vereceği cezaya talip oluyordu, onu istiyordu. Hatta Efendimiz Aleyhisselam belki rüya görmüşsündür, belki efendim hayal görmüşsündür, belki yani şu an doğru düşünemiyor olabilirsin falan tarzında. Yani onu bu itiraftan vazgeçirmeye çalıştı oluyordu. Fakat o diyor ya Resulallah, ben aklım başımda, ne konuştuğum farkındayım. Ben bu günahı işledim. Beni temizle ya Resulallah diyerek kadın olsun erkek olsun bu şekilde Efendimiz'e gelerek böyle ahiretlik cezalarını dünyada çekmek isteyen kişiler olduğu örnekleri bulunmaktadır. Bundan dolayı da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyuruyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın bu samimi ve dürüst insanların dertlerine nasıl çözüm bulacağını anlamak güç olmasa gerektir. Mesela bunun örneklerinden bir tanesi, bir Ramazan günü helak oldum feryadıyla Efendimiz Aleyhisselam'a gelen bir sahabi ne yapmıştı? Oruçluyken hanımıyla ilişkiye girdiğini itiraf ederken cezası neyse bir an evvel çekip günah hükmünden kurtulmak istiyordu. Allah Resulü de ona zihar kefareti hükmünün aynısını, yani bir köle azat etmesini, buna imkanı yoksa art arda 2 ay oruç tutmasını, buna da gücü yetmezse 60 fakir doyurmasını uygun görmüştü. Sahabeden Ebul Yeser isimli bir zatın bir başkasının hanımına uygunsuz davrandığını itiraf etmesi üzerine ise şu ayet inmişti. Yani bir başka, yani haram olan bir efendim şekilde bir başka hanıma uygunsuz davranış söz olabilir. Bir efendim başka şekilde bir uygunsuz davranış olabilir. Geliyor bunu Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulallah böyle bir hata işledim, böyle bir günah, uygunsuz hareket yaptım, ben ne yapmam lazım diye. Bunun üzerinde şu ayet-i kerime nazil oluyor. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelerek pişmanlığını ifade eden Ebul Yeser'e nazil olan ayet okuduktan sonra bu tavsiyenin günah işleyen bütün müminler için geçerli olduğunu da ayrıca ifade etmişti. Zira Allah Kur'an-ı Kerim'de dosdoğru kılınan namazın kişiyi her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyacağını beyan etmektedir. Yine Peygamber Efendimiz inananlara büyük günahlardan kaçındıkları takdirde 5 vakit namazın, kılınan cuma namazları ile tutulan Ramazan oruçlarının bunlar arasında işlenen günahlara kefaret olacağı müjdesini vermiş, orucun tıpkı bir kalkan gibi insanları günahlardan koruduğunu da dikkat çekmiştir. Kendi itiraf ve istekleriyle had cezası tatbik edilenlerin çektikleri cezalar, işledikleri günahın kefareti sayılmış olsa da, günah kederinden tam anlamıyla kurtulabilmek ancak kişinin günahından samimi bir şekilde pişmanlık duyarak tevbe etmesi ve durumunu düzeltmesiyle mümkündür. Zira Rahman olan Allah'ın merhameti her şeyi kuşatır ve o merhamet etmeyi kendi zatına bir ilke edinmiştir, farz kılmıştır. Günahtan tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir buyuran Peygamber Efendimiz, tevbenin günahtan kararan gönülleri nasıl temizlediğini şu güzel örnekle ifade etmiştir. Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi cilalanır. Eğer tekrar aynı hatayı işlerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Böylece tevbe edenleri günahlarından arındıran Yüce Allah, bir yandan da dünya hayatında karşılaşılan musibetleri inanan kulunun affı için bir vesile kılar. Öyle ki müminin yorgunluğu da, hastalığı da, üzüntüsü de, sıkıntısı da vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar kendisine eziyet veren her şey işlediği günahlara kefaret sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle Allah ağacın yapraklarının dökülmesi gibi bu sıkıntılarla mümin kulunun günahlarını döker. Ancak Rahman olan Rabbimizin bu engin merhametine güvenip helal haram konusunda gevşek davranmaktan kaçınmak gerekir. Zira bir mümin her şeyden önce Allah Resulü'nün yaptığı gibi günahlardan ve kötü amellerden uzak durmaya özen göstermelidir. Nitekim sevgili annemiz Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini tercih etmek durumunda kaldığında günah olmadığı takdirde kolay olanını seçer, günah olması halinde ise ondan en uzak duran kimse olurdu. Elinden geldiğince kötüden sakınmak ve sakındırmak, takva dediğimiz Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olma halinin bir gereğidir. Yüce Allah kullarına kötülüğün açığını da gizlisini de terk etmelerini, bunlara yaklaşmamalarını emretmiş, günahlardan uzak durmayı öğütleyerek koymuş olduğu sınırlara riayet edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Dolayısıyla bilinçli bir mümin sadece günahlardan değil, günaha götüren yollardan da uzak durmayı kendine düstur edinmelidir. Kıymetli dinleyenlerimiz, elbette yaratılışı gereği insanın hiç kötülük işlememesi, melekler gibi günahsız ve masum olması zordur, hatta imkansızdır. Nefsiyle mücadelesinin yanı sıra insanın sürekli kötü amellere teşvik eden bir de şeytan vardır. Sevgili Peygamberimizin şu sözleri, Yüce Allah'ın da insandan tamamen günahsız olmasını beklemediğini göstermektedir. Efendimiz şöyle buyuruyor, canım elinde olana yemin olsun ki, siz günah işlememiş olsanız, Allah sizi ortadan kaldırır da, günah işleyen bir topluluk getirirdi. Onlar Allah'tan bağışlanma dilerler, o da kendilerini affederdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın günahkar kimseyi sevmediği söylenirken, günahı önemsemeyen, aleni olarak işleyip etrafına da yayan, kötülüğü alışkanlık haline getirerek ısrarla tekrarlayan, hatadan sonra pişmanlık duymayan kimseler kastedilmektedir. Mümine yakışan ise bütün bu olumsuz tavırlardan uzak durmak ve günah işlediğinde bunu açığa vurup diğer insanlara kötü örnek olmak yerine günahını saklı tutarak Rahman'dan af dilemektir. Zira Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kullarını tarif ederken onları şöyle vasıflandırıyor. Onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahla kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir buyurmaktadır. Unutulmamalıdır ki küçük günahlara ısrar etmek büyük günahlara kapı açmak demektir. Tabi bu Ali İmran suresinin 133-135. ayet-i kerimelerde burada Yüce Rabbimiz 3 grup insandan söz etmekte ve onlara ne şekilde bir karşılık vereceğini dile getirmektedir. Birinci grup El-Muttakun grubu, ikinci grup Et-Taibun tövbe edenler grubu, üçüncü grup da El-Musirrun günahta ısrar edenlerin durumu. Burada o ayet-i kerimelerde El-Muttakun bunlar en yüksek derecede bulunan kullar, takva sahipleri, günahına uzak duranlar. Bunların vasıfları bir, mümkün mertebe günah hiç yaklaşmamak, yani günahsız bir hayat yaşamak ve günahlara bir mesafe koymak. Takva zaten bunu gerektiriyor. Ve bunlar Cenab-ı Hakk'ın gökler ve yerler kadar geniş olan bir cennet onlara Cenab-ı Hak vaat ediyor. Ama o muttakilerin vasıfları olarak da açık ve gizli infak edenler, darlıkta ve genişlikte olduğu gibi darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar, insanları bağışlayanlar ve iyilik yapanlar. Bunlar muttakun. Cenab-ı Hak bunlara cennetin ardu ve semavatu vel ard, genişliği gökler yer kadar olan cennetleri vaat ediyor ve bunların cennetteki makamlarının yüksek ve elde ettikleri nimetlerin büyük ve cennetteki yerlerinde geniş olduğu ifade edilmektedir. İkinci grup olarak bunlar taibun. Yani günah işledikleri zaman, nefisten zulmettikleri zaman, hatta bazen büyük günahlar da olabilir. Fahişe kelimesi çünkü büyük günahı da işaret ediyor. Zina ve benzeri gibi. Ama bunlar diyor günahlarını tövbe ederler. Festağfirü zunubiyim, tövbe ederler. Ve şunun farkındalar ki günahları Allah'tan başka kimse bağışlayamaz. Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun, bilerek de günahlarını ısrar etmezler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu tövbe edenlere de cenneti vaat etmekte ve onlara da yine belki birinci grupta kadar olmasa bile cennette nimetlerini vaat etmektedir. Ama musirrun olunca el-musirrun, çünkü bunların vasfı da musirru. Ama bir insan günah işler, günahta ısrar eder, tövbe de etmezse o zaman bunlara bunların bir cezası olacağını da ayet-i kerime işaret etmektedir. Dolayısıyla bazen küçük günahlarda ısrar etmenin de doğru olmadığı, bunlara alışkanlık kesbetmenin yavaştan insanın büyük günahlara sevk edeceği tehlikesi de bulunmaktadır. Yapılan tövbenin kabul olmasının ve günahların affedilmesinin en önemli şartı işlenen hatanın büyük günahlardan olmamasıdır. Bununla ilgili olarak Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de eğer siz yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere cennete koyarız. İn tecitenibu kebâira mâ tunhevne anhu nükeffiru anküm seyyiâtikum ve nudhilküm mudhalen kerîmâ. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim büyük günahları küçük günahları birbirine ayırıyor. Büyük günahlardan kaçınmayı önceliyor ve siz dediğim ki zina etmek gibi, hırsızlık yapmak gibi, kul hakkına girmek gibi, işte efendim cana kıymak gibi, sihir yapmak gibi, ana babaya aykırı isyan etmek gibi, eğer bunları efendim şey yaparsanız, bunlardan kaçınırsanız diğer küçük günahlar, onları biz efendim örteriz, bağışlarız ve sizi cennete koyarız diye büyük bir müjde vermektedir. Daha önce de zikrettiğimiz üzere Allah'a şirk koşmak, ana babaya karşı saygısız ve hayırsız davranmak, insan öldürmek, yalan söylemek, yalanı şahitlik yapmak ve açlık korkusuyla evladını öldürmek büyük günah olarak nitelendirilmiş ve bunları işleyenlerin büyük cezaya çarptırılacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte Allah'a şirk koşmak dışındaki günahları Cenab-ı Hak dilerse bağışlayacağını şöyle dile getirmektedir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa, sapkınlığa düşmüştür, buyurmuştur. Kul hakkını ilgilendiren günahlar için ise kişinin öncelikle haksızlık ettiği kişiden helallik alması gerekmektedir. Dinimizde kul hakkı o derece önemsenmiştir ki, Efendimiz Aleyhisselam Allah'a karşı görevlerin yaptığı halde kul hakkı kapsamındaki günahlarla Allah'ın huzuruna gelecek olan kişiyi gerçek anlamda müflis, iflas etmiş insan olarak tanımlamış ve onunla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Ümmetim içinde asıl müflis, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatlarıyla beraber mahşer yerine gelir. Ama dünyada iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse onların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın kul hakkı ile ilgili yapmış olduğu çok böyle büyük bir ikaz ve uyarıdır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde sevap ve günah yol açan davranışlar çok değişik kavramlarla ifadesini bulmaktadır. Hasene seyyiye, tayyip habis, hayır şer, hasen kabih, bir isim, bunların belli başlarıdır. Bu kavramlarla ifade eden iyi ve kötü mefhumu konusunda ayet ve hadisler bize yol göstermektedir. Dolayısıyla iyi ve kötünün, sevap ve günahın belirlenmesinde temel ölçü Allah ve Resulü'nün bu konulara ilgili açık beyanları ve ortaya koydukları ilkelerdir. Bunların yanı sıra diğer bir ölçü ise kişinin aklı ve vicdanıdır. Bireysel vicdan kadar kamu vicdanı da önemli bir ölçüdür. İslam hukuk geleneğinde örf olarak adlandırılan kavram da esasen her türlü ön yargılardan arınmış, şaibesiz aklın yani aklı selimin reddetmediği ve insan arasında genel kabule şayan olmuş şeyleri ifade eder. Bu bağlamda fakih sahabi Abdullah bin Mesud'un da ifade ettiği gibi Müslümanların iyi ve hoş gördükleri hususlar Allah katında da iyidir. Müslümanların kötü ve çirkin olduğuna karar verdikleri şeyler yani genel ahlaki değerlere ters düşen tutum ve davranışlar ise Allah katında da kötüdür. O halde gerek bireysel gerekse toplumsal konulara ilişkin bu günah mıdır, şu sevap mıdır gibi gündelik tartışmalarda yahut en azından şüpheli durumlarda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Efendimizin hadislerine ve yine onun tavsiyesine uyup kalbe, vicdana danışmak kadar kamu ortak vicdanın esne kulak vermekte gerekir. Vabıstanın, Nevvas'ın sevap ve günah kazandıracak davranışların neler olduğunu peygamberime soran diğer sahabelerin endişesi ortaktı. Allah'ın hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmak, ebedi alemde sonsuz huzura ve sınırsız nimetlere kavuşmak. Günümüz Müslüman toplumunda bu endişenin neredeyse kaybolduğunu görmekteyiz. Bu kaygıyı yeniden canlandırmak ise sevabı günahı, helali haramı, iyiyi kötüyü, tayyibi habisi ve benzeri temel kavramları toplumsal yapımızın merkezine taşımamızla mümkün olacaktır. Bireylerin öncelikle kendilerini kontrol ederek sevaba odaklanmış ve günaha sırtını dönmüş bir hayat için çabaladıkları toplum elbette huzura ve güvene kavuşacaktır. Cenab-ı Hak böyle fertler olabilmeyi, böyle bir toplum inşa edebilmeyi ve ahireti, sevap ve günahı, cennet ve cehennemi, cehennemden kurtulup cennete varabilmeyi, günahtan kurtulup Cenab-ı Hakk'ın sevabını edebilmeyi hayatının merkezine alan fertlerin ve toplumun olduğu bir geleceği bizlere lütfetsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.